16. Ayrım, sayfa 208. 1917 Ekim'inin sonuna doğru İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, yokluğunda Enver Paşa'nın kendisini yeniden 2. Ordu Komutanlığı'na atayarak durumunu olağanlaştırmaya çalıştığını öğrendi. Dipnot, 2. Ordu Komutanlığı'na tekrar atanması 9 Ekim 1917'de resmiyet kazandı. Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri cilt 3. Bu görevi reddedince açık bir tartışmaya girmekten kaçınan Enver ona bir ay izin verdi. Dipnot Bayır, sayfa 134-135. Mustafa Kemal başkentin en iyi oteli olan Pera Palas'a yerleşti. Kamuoyunun gözünde değerini yitirmiş olan hükümetin savaşı yürütme biçimini artık açıkça eleştiriyordu. Onun başkente varışının hemen ardından 31 Ekim'de Mısır'daki İngiliz güçlerinin komutanı General Allenby, Sina cephesine saldırdı ve Birişebi yakınlarında Osmanlıların doğu hattını yardı ve 9 Aralık'ta Kudüs'e girdi. Cemal Paşa, Almanlar Hristiyanlarca kutsal olan yerleri güvenlik altında tutmak istedikleri için Mustafa Kemal'in arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un geri çekilme emri aldığına inanıyordu. Dipnot Hatıralar, sayfa 213-214. Osmanlı güçleri kuzeyde Yafa ile Eriha arasında yeni bir savunma hattı kurmayı başardılar ama Kudüs'ün yitirilmesi komutanların şöhretine ağır bir darbe indirdi. 12 Aralık'ta Şam'dan ayrılan Cemal Paşa Bahriye Nazır olarak ismen sürdürdüğü görevinin başına dönmek üzere İstanbul'a geldi. Satraplığını yitirdiği için gözyaşları içindeydi. Kress von Kressenstein'i görevinden alan Falkenhayn'in yerine de bu kez 25 Şubat 1918'de Liman von Sanders'in kendisi geldi. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 123-124. İstanbul'da Mustafa Kemal eleştirilerini kendine saklamıyordu. Bir öyküye göre Enver'i Harbiye Nazırlığı'nda ziyaret ettiği sırada tartışma öylesine alevlenmişti ki ikisi de silahlarına sarılmıştı. Dipnot Bayur sayfa 135-136. Yaveri Salih Bozoğ'un anlattığına göre ise Levazım Müdürü Topal İsmail Hakkı Paşa, Mustafa Kemal'e Talat'ın hükümetini düşürüp yerine askeri bir kabine kurma önerisini yapmış. Bu konuşma sadrazama rapor edilince o da Enver'e haber vermiş. Dipnot, Salih Bozoğ, Fethi'nin, Okyar, Talat'a haber verdiğini iddia ediyor. Ama Fethi 21 Aralık 1917 tarihine kadar Sofya'dan İstanbul'a dönmemişti. Okyar, editör Kutay, Üç Devirde Bir Adam, sayfa 229 ve bu tarihte Mustafa Kemal ise Almanya'ya gitmişti. Planı hazırlayanın Mustafa Kemal olduğuna inanan Enver, onu Harbiye Nazaretine davet etmiş. Görüşme sonrasında askeri mahkemeye çıkarılacağından korkan Mustafa Kemal çok sarsılmış ama Enver başka bir adım atmamış. Dipnot, Bozok, sayfa 185-188. Enver'in Mustafa Kemal'e politika ile ordu arasında bir seçim yapmasını söylediği ve onun da bir daha politikaya bulaşmamaya söz verdiği konusunda anlatılan öyküler herhalde bu tarihlerde ikisi arasında geçen konuşmalara dayanıyor. Dipnot Rıza Nur Cilt 3 sayfa 23. Atatürk'ün arkadaşı Bahriye Kurmay Başkanı Hüseyin Rauf Orbay'ın anlattığına göre Cemal Paşa Şam'dan İstanbul'a dönünce kendisiyle birlikte istifa etme sözünü tutmadığı için Mustafa Kemal'in yaptığı eleştiriler onu öylesine rahatsız etmiş ki askeri mahkemeye çıkartılmasını Enver'e önermiş. Dipnot Orbay Cehennem Değirmeni Cilt 1 sayfa 30-33. Rauf daha sonraları Mustafa Kemal Enver ve Cemal arasındaki ilişkileri düzeltmeyi başardığını söylüyor. Bu öykülerin hiçbiri inandırıcı değil. Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki'nin triumvirası, üç paşaları olarak tanınan Enver, Talat ve Cemal'le anlaşmazlığa düştüğü bilinen bir gerçektir. Hepsi de Osmanlı Devleti'nin zayıflığının ve savaş yorgunluğunun yayılmakta olduğunun farkındaydı. Ama hiçbiri ayrı bir barış yapma yanlısı değildi ve Mustafa Kemal Halep'ten Enver'e gönderdiği raporda buna işaret ediyordu. El Yevm içinde bulunduğumuz bataklıktan nihayetine kadar Almanlarla beraber bulunarak kurtulmak zaruri olduğu müsellemdir. Dipnot Bayur sayfa 127. İçine düştüğümüz sorunlardan kurtulmak için sonuna dek Almanlarla birlikte olmamız gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Anlaşmazlık derhal uygulanması gereken taktikler konusundaydı. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin bir savunma politikası gütmesini, kendi güçlerini yönetmesini ve hareket özgürlüğünü tekrar kazanmasını istiyordu. Öte yandan Enver politikada kumar oynama alışkanlığını henüz yitirmemişti. Rusya'da Bolşevik devrimi başlamıştı ve 3 Aralık 1917'de Osmanlı karargahı bütün birimlere Rusların silah bırakışması yani mütareke istediklerini bildirdi. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa Cilt 3 sayfa 372. Doğu cephesinde imzalanan silah bırakışması Almanların birlikleri son bir saldırı için batıya kaydırmalarını sağladı. Enver açısından ise başlattığı cihadın sağlayamadığı İslam Birliği düşünü gerçekleştirme fırsatını yarattı. İttihat ve Terakki'nin geri kalanları ise hangi tarafa gideceklerini bilmiyorlardı. Maliye Nazırlığı'na tekrar getirilmiş olan Cavit savaşı eleştiriyordu. Hüseyin Rauf Orbay, Amerika'nın savaşa katılmasının Almanlar için yenilgi anlamına geldiği konusunda Talat'ı uyardığını söylüyor. Dipnot Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 4, sayfa 21-22. Bir çıkış yolu arama çalışmaları başladı ama tabancaların çekildiği gizli komploların yapıldığı söylentisi doğru olamaz. Gerginlik daha sıradan bir biçimde kendini gösterdi. Mustafa Kemal bir kurmay subayı kendi hizmetinde kullanmak ve Halep'ten iki resmi arabayı yanında getirmekle suçlandı. Enver'e verdiği yanıta kendi yaverini tutmaya hakkı olduğunu, İstanbul'a onarım için getirdiği eski püskü arabadan vazgeçeceğini bildirdi. Dipnot ATTB, sayfa 12-13. Mustafa Kemal'in 1926'da yayınlanan anıları kendi açısından temel gerçekleri yansıtıyor. İstanbul'da Pera Palas Oteli'nin bir dairesine yerleştim. Artık her şeyin mahvolduğuna inanmış bir adam gibi üzgün düşünüyordum. Ancak mahvolan, bu her şeyin tekrar kurtarılabileceğine inanan bir adam gibi davranıyordum. Bu ruh hali içindeyken bir gün bana padişahın vekili sıfatıyla Enver Paşa bilvasıta müracaatta bulundu. Ve sonra kendisi dedi ki, Alman İmparatoru padişahımızı umumi karargahına davet etti. Padişahımız böyle bir seyahati yapamayacak durumda bulunduğundan düşündük. Zat-ı şahane yerine Veliaht Hazretleri bu seyahati yapsın dedik. Kendisinin yanında bulunmayı kabul eder misiniz? Ben böyle bir kişiyle bir seyahati kendim için iyi, faydalı buldum. Hemen evet cevabını verdim. Dipnot Önder 11. Hasta olan Sultan 5. Mehmet'in veliahtı 56 yaşındaki küçük kardeşi Mehmet Vahdettin idi. Prens Yusuf İzzettin'in 1916'da intihar etmesinden sonra veliahtlığa yükselmişti ve İttihat ve Terakki liderliğini eleştirmesiyle tanınıyordu. İttihatçıların gemi arslanı olmakla yetinen kardeşinin aksine Vahdettin İttihat ve Terakki'nin muhalifi olan Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin kurucu üyelerinden eniştesi damat Ferit Paşa'nın tavsiyelerinin etkisindeydi. Mustafa Kemal'in Prens Vahdettin ile yaptığı yolculuğun anıları bundan sonra yaşananların ışığında okunmalıdır. Yine de ilk kez sarayda karşılaşmalarını anlatan kısmında merak uyandıran bir yakınlık duygusu vardır. Girdiğimiz bu odada ayakta dururken çok laubali görünen redingotlu adamların içinde başka redingotlu bir adam peyda oldu. Bu yeni gelenin kim olduğunu, ne olduğunu ve ne yapmak lazım geldiğini ne ben ne de arkadaşım Albay Naci Eldeniz, Harbiye Mektebi'nde Mustafa Kemal'in öğretmenlerinden biriydi ve maiyete katılacaktı, anlayamadık. İçeri girdi, bizim bulunduğumuz tarafa doğruldu ve kanapenin sağ köşesine oturdu. Gözlerini kapadı, derin bir vecde daldı. Neden sonra tekrar gözlerini açtı, bize lütfen iltifat etti. Sizinle müşerref oldum, memnunum diyerek iyi niyetini gösterdi. Tekrar gözlerini kapadı. Bu nazik sözlere cevap vermeye hazırlanırken kendinden geçmiş bir kişinin huzurunda bulunduğumu sezdim. Biraz sonra gözlerini açtı. Seyahat edeceğiz değil mi dedi. Evet seyahat edeceğiz dedim. İtiraf edeyim ki bir mecnunla karşı karşıya bulunduğumu derhal hissetmiş fakat mantıklı bir konuşmaya girişmekten kendimi men etmemiştim. Hemen ayağa kalkıp dedim ki, Efendi Hazretleri birlikte seyahat edeceğiz. Seyahat 2 gün sonra başlayacaktır. Cumartesi akşamı garda hazır bulunacaksınız. Veda ettik ve çıktık. Mükellef bir saray arabasına binmiştik. Naci Bey ile aramızda aşağı yukarı şöyle bir konuşma oldu. Zavallı, bedbaht, acınacak bir adam. Bunlarla ne yapılabilir?
Öyledir.
Bu zavallı yarın padişah olacaktır. Kendisinden ne beklenir?
Hiç.
Biz ki aklımız, mantığımız vardı. Biz ki memleketin kaderini, bugününü, yarının anlamış insanlarız. Ne yapabiliriz?
Güç, dedi Naci Bey.
Dipnot, adı geçen eser, sayfa 12-13. Vahdettin Sirkeci Garı'na gelince Mustafa Kemal'in ilk izlemlerinin doğru olduğu kanıtlandı. Tahtın veliahtı Ferik, yani tüm general rütbesi Livalı'a Tuğ General indirildiği için hoşnutsuzluğunu askeri üniformasını giymemekle göstermişti. İki elini havaya kaldırıp şeref kıtasına anormal ve şuursuz bir selam vererek yürüdü. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 16. Ama trene bindikten sonra daha cana yakın bir yaklaşım sergiledi ve Mustafa Kemal'in anlattığına göre kendisine İstanbul'u kurtaran kumandan olarak hitap etti. Bundan sonra yaşananlar Mustafa Kemal'in Vahdettin'i etkileme umudunu onaylar gibi görünüyordu. Yolculuk sona ermeden tahtın veliahtına karargahı İstanbul'da bulunan 5. Ordu'nun komutanlığını ele almasını ve kendisini de kurmay başkanı atamasını önerdi. Anlattığına göre Vahdettin İstanbul'a dönünce bu konuyu düşünmeye söz vermişti. Mustafa Kemal 1926'da bu beni ümitsizliğe düşürücü bir cevaptı diyecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 56-57 ama gözleri hala 5. Ordu'nun üzerindeydi. Türk heyetini Kaiser Wilhelm Bad Kreuznach'taki karargahında kabul etti. Mustafa Kemal'in anlattığına göre kendisine tanıştırılınca imparator, "Siz 16. Kolordu komutanlığını ve anafartaları yapmış olan Mustafa Kemal değil misiniz?" diye sormuştu. "Evet, ekselans" yanıtını Fransızca olarak verirken, Bulgar Kralı Ferdinand'a yaptığı hatayı tekrarlayarak yine majeste yerine ekselans sözcüğünü kullanmıştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 26-27. Mustafa Kemal'e göre Alman komutan Ludendorff melankolik bir ruh halindeydi ama yalnızca 3 ay sonra Batı cephesinde sonuncu ve en büyük saldırısını gerçekleştirecekti. Mustafa Kemal'in Vahdettin'e Almanların zafer kazanması fikrine inanmanın saçmalığına ikna etmeye çalıştığından kuşku duymamak gerekir. Alsas bölgesi Alman askeri valisinin Osmanlıların Ermenilere karşı davranışlarını eleştirmesi üzerine aralarında geçen öfkeli konuşmaların öyküsü de gerçek olmalıdır. Vali Hazretleri, "Biz cepheleri dolaşan bir heyetiz. Buraya Ermeni meselesini konuşmak için değil, fakat müttefikimiz olan ve kendisine dayanmakta olduğumuz Alman ordusunun gerçek durumunu anlamaya geldik. Onu anlamış olarak da memleketimize dönüyoruz." diye yanıtladı Mustafa Kemal. Dipnot adı geçen eser sayfa 48. Alsas'taki savaş hattını ziyaret ettiğinde Almanlar askeri konulardaki bilgisine çok şaşırınca kendisinin fırka, kolordu ve ordulara kumanda etmiş bir arkadaşları olduğunu açıklaması gerekmişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 45. Krupp fabrikalarını gezdikten sonra 10 gün kaldıkları Berlin'de Vahdettin bir Alman gazeteciye, Türkiye'de kadınların herkesin içinde çalışmaya başladıklarını ve gelişmenin ağır ilerlemesine karşın kadınlara eşit haklar verme çabası içinde olduklarını söyledi. Dipnot adı geçen eser sayfa 55. Osmanlı Devleti'nde kadınların özgürlüklerini kazanmasını isteyen yalnızca Mustafa Kemal değildi. Tahtın veliahtı ve maiyeti 4 Ocak 1918'de İstanbul'a döndüler ve Mustafa Kemal'in sol böbreği iltihap kaptı. Doktorlar Pera Palas Oteli'ndeki dairesinde onu muayene ettiler ama acı veren kasılmalar bitmedi. Anılarında yaklaşık bir ay yattığını, biraz düzeldiğini ve sonra tekrar kötüye gittiğini anlatıyor ama yine de kendisini öne çıkarma çabalarından vazgeçmedi. Ali Fuat'a, Cebesoy, 23 Ocak'ta yazdığı mektupta kendisine Liman von Sanders'in genel komutası altında oluşturulacak yeni bir grupta yer alacak 1. ya da 5. Ordu'nun komutanlığının önerildiğini ve 5. Ordu'yu tercih ettiğini bildiriyor. Dipnot, Borak, editör, Atatürk'ün özel mektupları sayfa 60. Böyle bir teklif gerçekten yapılmış olsun ya da olmasın, kısa bir süre sonra Liman von Sanders Suriye cephesinde Falkenhayn'ın yerine getirilince İstanbul'da Mustafa Kemal'in yapacağı bir iş kalmamıştır. 19 Şubat'ta Alman Büyükelçiliği'nde katıldığı bir törende kendisine Cordon de Prus nişanı veriliyor. Dipnot, Önder, sayfa 60. Gazeteci Ruşen Eşref'in, Ünaydın, yaptığı uzun görüşmeyi Mart ayında yayınlaması, Mustafa Kemal'in daha geniş bir kitleye ulaşmak istediğini gösterir. Bu görüşme annesinin Akaretler'deki evinde yapılmıştı. Mustafa Kemal, Ruşen Eşref'i savaş anıları ve fotoğraflarıyla dolu bir odada kabul etmiş. Tanımlamalar hiç de rastlantısal görünmüyor. Cumba ve tavanlarına ve pencere kenarlarına varıncaya kadar kanapeleri, koltukları bile halılar, seccade ve kilimler altında koyulaşmış, bu çok gölgeli geniş odada Mustafa Kemal Paşa'nın siması, Rembrandtvari bir tablo mevzuunu andırıyordu. Genç bir simada bu kadar engin bir mana gördüğümü hatırlamıyorum. Işıklarla gölgelerin dalgaları arasında sebat, tevekkül, tevazu, vekar, mülayemet yani yumuşaklık, huşunet yani sertlik, saflet, zeka, bütün bu zıt şeylerin toplandığı sarışın ve gayet sevimli bir yüz. Dipnot, Şapolyo, sayfa 101. Bu görüşmenin İttihat ve Terakki'nin Türk Ocakları yayın organı olan Yeni Mecmu adlı derginin ardı ardına 3 sayısına çıkması o tarihte Mustafa Kemal'in kimlerle dost olduğunu gösteriyordu. Dipnot, Ana Britannica, 22, sayfa 364. Üstelik siyasi açıdan en yakın arkadaşı da o sırada başkentteydi. Mustafa Kemal'in Almanya'ya giderken Sofya'da gördüğü Fethi Okyar, 21 Aralık 1917'de İstanbul'a gelmişti. Dipnot, Önder, sayfa 22. İstanbul milletvekili olarak politik kariyerine geri dönen Fethi, İttihat ve Terakki liderleriyle yakın temastaydı ve 3 Mart tarihinde Bolşevik Rusya ile Brest-Litovsk anlaşmasını imzalayan, başında Sadrazam Talat Paşa'nın bulunduğu Osmanlı delegasyonuna katılmaya davet edilmişti. Dipnot Okyar Editör Kutay 3 Devirde Bir Adam sayfa 229-235. Zilyetlik yani elde tutmak mülkiyet hakkının en büyük karinesidir, kanıtıdır fikrine inanan Osmanlı komutanları Ruslarla yapılan ateşkesi 5 Şubat'ta bozduklarını açıklamışlar ve Vehip Paşa'nın 3. ordusuna bağlı birlikler yitirdikleri toprakları ele geçirmeye başlamışlardı. Dipnot Goloğlu Trabzon Tarihi sayfa 266. Osmanlıların doğuya doğru yürümelerinin başka bir nedeni daha vardı. Daha önceleri intikam katliamlarını ve Müslümanlara karşı etnik temizlik yapılmasını engelleyen Rusların çekilmesiyle oluşan boşluğu Ermeni milliyetçileri dolduruyordu. Dipnot İttihat ve Terakki karşıtı gazeteci Ahmet Refik 1919 tarihinde Erzurum'u eli geçiren Rusların Ermeni birliklerinin kente girişini durdurduklarını yazmıştı. İttihat hükümetinin zalimane idaresinden sonra Rusların düşman idaresi bile asırlardan beri saadet, emniyet, adalet yüzü görmeyen halk için adeta refah devri yerine geçmişti. İki komite, iki kıtal, Kebikeç, Ankara 1994 sayfa 50-51. Çar taraftarı General Nazarbekov şimdi bir Ermeni kol ordusunun komutanıydı ve Osmanlı Devleti'nin 1914'te çizilen sınırının doğusunda ve batısında yaşayan Müslümanların hayatları tehlikedeydi. Brest-Litovsk Anlaşması 1878'de Rusya'ya bırakılmış olan 3 sancağın Kars, Ardahan ve Batum halklarının kendi kaderlerini çizmek üzere oy kullanmalarını öngörürken Osmanlı ordusunun ilerlemesi halkın Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşamayı yeğlediğini gösteriyordu. Dipnot Okyar Editör Kutay 3 Devirde Bir Adam sayfa 231 Simavi sayfa 390-391 Mustafa Kemal'in İstanbul'da hasta yattığı uzun süre içinde eski padişah Sultan Abdülhamit 10 Şubat 1918'de öldü. Gençliğinde ona karşı gizli planlar üretmiş olan Mustafa Kemal padişahın ölümüne gözyaşı dökmedi. Mustafa Kemal kendi ülkesinde tedavi olamayacağına karar verince Viyana'da tedavi olmak için gerekli izin ve parayı sağlamak için Enver'e başvurdu. İkisini de alınca 25 Mayıs'ta Emir Eri Şevki ile birlikte trenle yola çıktı. Yolculuk sırasında bavulları kaybolunca Avusturya'nın başkentinde yeni bir gardırop edinmek zorunda kaldı. Profesör Zuckerland adlı bir uzman onu önce Viyana'da Kotuç Sanatoryumuna, ardından da Karlsbad'da, şimdi Çek Cumhuriyeti'nde Karlovy Vary, kaplıca tedavisine gönderdi. Dipnot Viyana'dan doktoru Rasim Ferit'e Talay yazdığı mektupta Mustafa Kemal, kolibasilinden başka bir şey bulunmadı diye açıklıyor. Özverim sayfa 68. Böylece Mustafa Kemal'i Ankara'da 1920-1921'de muayene edip eski bir bel soğukluğundan kalma çok miktarda belirti bulduğunu iddia eden Rıza Nur'un tanısına kuşkuyla bakmaya yol açıyor. Hayat ve Hatıratım cilt 3 sayfa 56. Anıları yazdığı tarihte Rıza Nur Atatürk'e karşı hastalık derecesinde nefret duyuyordu. Mustafa Kemal kendisine küçük bir pansiyonda ayrılan odadan şikayet edince tedavisini denetleyen Avusturyalı doktor, ''Siz buraya ciddi bir kür yapmak için mi yoksa lüks bir otelde dinlenmek için mi geldiniz? Size öyle bir program yapıyorum ki gezmek için vakit dahi bulamayacaksınız.'' diye çıkıştı. Dipnot Önder sayfa 65. Karlsbad'a gelen Türkler arasında Cemal Paşa'nın karısıyla erkek kardeşi Maliye Nazırı Cavit, Mustafa Kemal'i Gelibolu'da çarpışırken izlemiş olan İttihat ve Terakki gazetecisi Hüseyin Cahit Yalçın da vardı. Dipnot Yalçın sayfa 225. Hepsinin ortak şikayeti vesikayla verilen ekmeğin çok az oluşuydu ama hiçbirinin aç kaldığı söylenemezdi. Mustafa Kemal yurttaşlarıyla yemek yedi, yürüyüşlere ve araba gezilerine çıktı, Fransızca romanlar, bir de Marx'ın Le Capital adlı Fransızca'ya çevrilen yapıtının eleştirisini okudu. Almanca ve Fransızca dersleri aldı ve bir günlük tuttu. Bayan Bradner adında bir hanıma Fransızca olarak yazılmış bir bölümde Türk ordusunun sicilini övüyordu. Dipnot, bir sayfanın fotokopisi için bakınız Önder, sayfa 75. Başka sayfalarda ise reformlar üzerindeki görüşlerini dile getiriyordu. Benim elime büyük salahiyet ve kudret geçerse ben hayatı içtimaiyemizde arzu edilen inkılabı bir anda, bir kup yani darbe ile tatbik edeceğimi zannederim. Zira ben bazıları gibi efkâr-ı âvâmı, efkâr-ı ulemayı yavaş yavaş benim tasavvuratımın derecesinde tasavvur ve tefekkür etmeye alıştırmak suretiyle bu işin yapılabileceğini kabul etmiyorum ve böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. Neden ben bu kadar senelik tahsili âli gördükten, hayatı medeniye ve içtimaiyeyi tetkik ve hürriyeti tezevvuk için sarf-ı hayat ve evkat ettikten sonra avam mertebesine ineyim? Onları kendi mertebeme çıkarırım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. Mamafih bu meselede şayanı tetkik bazı noktalar var. Bunları iyice tekarrür ettirmeden işe başlamak hata olur. Dipnot, İyi Demir, sayfa 124. Bu sözleri Mustafa Kemal'in Karlsbad'la tanıştığı bir Türk hanıma söylenmiş olduğunu belirtiyor. Elime büyük yetki ve güç geçerse sosyal yaşamımızda gerekli olan değişikliği bir anda yapacağımı sanırım. Bazılarından farklı olarak sıradan insanların ve ulema sınıfının bu değişikliğe yavaş yavaş alıştırılması fikrini kabul etmiyorum ve ruhum buna isyan ediyor. Yüksek öğrenim görmek için yıllar harcadıktan, sosyal çevreye girdikten ve özgürlüğün tadını aldıktan sonra niçin ben sıradan insanların düzeyine ineyim, onları kendi düzeyime çıkartmayı yeğlerim? Ben onlara değil, onlar bana benzemeli. Her şeye karşın bu konuda üzerinde durulması gereken bazı noktalar var. Bunlara karar vermeden işe başlamak hatalı olur. Bir kez daha Türkiye'deki kadınların durumunu yorumluyordu. 6 Temmuz'da günlüğüne, özetle sonuç şudur ki kadın konusunda cesur olalım, vesveseyi bırakalım. Onların beyinlerini ciddi bilim ve fenlerle süsleyelim. İffeti fenli, sağlıklı bir surette izah edelim. Şeref ve hasiyet sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim diye yazdı. Ertesi gün ise evlenmek niyetinde olmadığını not etti. Dipnot, Önder, sayfa 68. Yaşlı padişah 5. Mehmet'in 3 Temmuz günü öldüğü ve Vahdettin'in 6. Mehmet adıyla tahta çıktığı haberi gelince Mustafa Kemal'in Karlsbad'daki dinlenme süresi kısa kesildi. İstanbul'da Fransızca konuşan bir mizahçı, "Le Mehmet se souvient, mais ne ressemble pas." Mehmetler birbirini izliyor ama birbirine benzemiyor demişti. Dipnot, Bayur, sayfa 151, not 90. Vahdettin kardeşine oranla hala başkenti avucunda tutan İttihat ve Terakki liderliğine karşı daha fazla tavır alacak bir kişi olarak tanınıyordu. Bu haber Mustafa Kemal'e 5 Temmuz'da ulaştı. Daha sonraları sultanların kaderiyle ilgilenmediğini ama böyle bir değişimin yaşandığı tarihte İstanbul'dan uzak bulunmanın kendisini rahatsız ettiğini söyleyecekti. Dipnot, Önder, sayfa 78. Yine de durdu, ülkesindeki güç dengelerini düşündü. 8 Temmuz'da kafasında dolaşan soruları günlüğüne yazdı. 1. Cemal Paşa'nın durumu ne ve nasıl geçiniyor? 2. Talat Paşa niçin Cemal Paşa'ya soğuk davranıyor? 3. Enver Paşa'nın bana karşı tavrı nedir, bu konuda ne yapabilirim? 4. Yeni padişah nasıl bir yaklaşım sergileyecek? 19 Temmuz'da Kaiser'in karargahına yapılan ziyarette kendisine eşlik etmiş olan ve şimdi padişahın baş mabeyincilik hizmetine getirilen Lütfi Simavi'ye bir telgraf gönderip sultana tebriklerini iletmesini istedi ve tahttaki bu değişikliğin kendisini umutlandırdığını söyleyerek rahmetli Sultan Reşat Hazretleri'nin ölümünden üzgünlük duymakla birlikte vatanın, milletin, ordunun ehilsiz ellerde oyuncak olmaktan kurtarılacağı kanaati bu üzüntüyü oldukça hafifletmektedir diye ekledi. Dipnot, Simavi, sayfa 379-380. Ama yeni padişah geçmişten kopmakla çekimser davranıp Talat'ı tekrar sadrazamlığa getirdi. Vahdettin'in tahta çıkmasından birkaç gün sonra yaveri Cevat Abbas'tan, Gürer, gelen bir telgraf Mustafa Kemal'in başkente beklendiğini bildiriyordu. Yanıt olarak tedavisinin henüz tamamlanmadığını bildirdi ama derhal gelmesini isteyen ikinci telgraf alınca 27 Temmuz'da Karlsbad'dan ayrıldı. Fakat Viyana'da İspanyol gribine yakalandı ve İstanbul'a ancak 4 Ağustos'ta varabildi. Dipnot, Bayur, sayfa 151. Başkente gelince artık Vahdettin'in baş yaveri olan Kafkas cephesindeki eski komutanı Ahmet İzzet Paşa tarafından çağrılmış olduğunu öğrendi. 1926'da yaptığı açıklamada yeni padişah tarafından 3 kez huzura davet edildiğini söyleyecekti. İlk görüşmede Vahdettin'e başkomutanlığı asaleten ele almasını ve Genelkurmay Başkanı'nın onun vekili olarak hareket etmesini sağlamasını önermişti. Gerçekten de Mustafa Kemal'in gelişinden 6 gün sonra 10 Ağustos 1918'de padişah yayınladığı bir emirle başkumandanlık vekaleti ünvanı başkumandanlık erkan-ı harbiye riyaseti namına tahvil edilmiştir. Vezaif-i kâmâkân damad-ı şahanem ve yaver-i hassım, umur-u harbiye nazırı 1. Felik Enver Paşa tarafından ifa edilecektir bildirisini yaptı. Dipnot adı geçen eser sayfa 153. Başkumandan vekili ünvanı Başkumandanlık Genelkurmay Başkanlığı adına dönüştürülmüştür. Bu görev damadım ve yaverim Savaş Bakanı Orgeneral Enver Paşa tarafından yürütülecektir. Bu değişikliğin Mustafa Kemal'in önerisiyle yapılıp yapılmadığı kesin olarak bilinmiyor. İkinci görüşmede Mustafa Kemal yine ordunun başına geçmesi için ısrar ettiğini söylüyor. Vahdettin ise konuyu Talat ve Enver'le görüştüğünü ve kendisi için en önemli sorunun İstanbul halkına yeterli yiyecek sağlamak olduğunu bildiriyor. Mustafa Kemal 1926'da bu konuşmaları aktarırken Vahdettin her iki iddiaçı liderden hoşlanmadığını daha önceleri de açıkça belirttiği için bu yanıta çok şaşırdığını söylüyor. Üçüncü görüşme ise 16 Ağustos'ta Cuma namazından sonra halkın karşısında iki Alman subayın yanında gerçekleşiyor ve Vahdettin Mustafa Kemal'i Filistin'deki 7. Ordu'nun komutanlığına atadığını açıklıyor. Böyle bir atamanın kamuoyunun önünde açıklanmasını Mustafa Kemal, bir yıl önce görevini Enver'in çevirdiği bir dolap nedeniyle bırakmış olmasına bağlıyor. 1926'da bu konuyu anlatırken Filistin'i savunmakta olan 3 zayıf ordunun birleştirilmesini ve kendisinin de tüm güçlerin komutanlığına getirilmesini Enver'e önerdiğinden söz ederek bu yoldaki tekliflerim istihzaya maruz kaldı yani alaya alındı diye ekliyor. Dipnot adı geçen eser sayfa 150-155. Ne var ki Mustafa Kemal'in resmi hizmet sicili 7. Ordu Komutanlığı'na ikinci kez atanmasının 7 Ağustos 1918'de gerçekleştiğini gösteriyor. Dipnot Atasya Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 3. cilt. Yani sultanın huzuruna çıkmadan önce bu göreve getirildiğini herhalde biliyordu. Ayrıca Osmanlı hükümetinin Liman von Sanders'i Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'ndan özellikle Alman Asya Kol Ordusu'nun konumu nedeniyle alamayacağını da Mustafa Kemal'in iyi bilmesi gerekirdi. Liman von Sanders'in komutası altında İstanbul'da görev yapmayı daha önceden kabul etmişti. Suriye cephesinde bu görevi kabul etmesi yeni padişahı sevindireceği gibi Almanya yolculuğu sırasında başlayan etkileme sürecini de sağlamlaştıracaktı. Bu nedenle Mustafa Kemal'in 7. Ordu'ya dönmesi kariyerinde ileriye doğru atılmış bir adım sayılırdı. Ama yine de riskli bir karardı. Liman von Sanders Osmanlı Devleti'ni artık bir cepheden fazlasında çarpışacak gücü olmadığı konusunda uyarmıştı. Dipnot Liman von Sanders sayfa 243. Yine de Enver Kafkasya'da yeni bir cephe açmıştı ve küçük kardeşi Nuri'nin komutasındaki İslam ordusu önemli bir petrol merkezi olan Bakü'ye doğru ilerliyordu. Petrol kuyularını Almanlara ve Türklere bırakmak istemeyen İngilizler bölgeye gönderdikleri birliklerini yerel Rus ve Ermenileri de silah altına alarak güçlendirmeye çalışıyorlardı. Ama bölgeyi savunanlar birlikte hareket edemedikleri için Bakü 15 Eylül 1918'de Türklerin eline geçti. Dipnot, Bakü'nün ele geçirildiğini bildiren telgraf için bakınız Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa cilt 3 sayfa 448. Bu arada askerlerin ve malzemenin bir kısmının Kafkas cephesine gönderilmiş olması Filistin'deki Osmanlı cephesini kaçınılmaz bir biçimde zayıflatmıştı. Enver askerlerin Filistin'e gönderileceğine söz verdi ama çok azı buraya ulaştı ve bir kısmı da gelince derhal firar etti. Dipnot Liman von Sanders sayfa 252. 26 Ağustos 1918'de Halep'e ulaşan Mustafa Kemal Filistin'in Nablus kentindeki karargahına gitmek üzere güneye doğru yola çıktı. Grup karargahı Nablus'un kuzeyindeki Nasırada bulunan Liman von Sanders, anılarında Gelibolu Savaşı'ndan çok iyi tanıdığım bu yetenekli general, ordusunun sayıca azaltıldığını ve askerlerin çok yorgun olduğunu görünce aldatıldığını anladı. Enver ona doğru olmayan rakamlarla son derece iyimser bir tablo çizmişti diye yazacaktı. Dipnot adı geçen eser. Mustafa Kemal 11 Eylül'de İstanbul'daki doktoru Rasim Ferit'e Talay gönderdiği mektupta izlenimlerini daha ayrıntılı olarak anlatıyordu. Nablus'a geldim. Suriye'yi baştan başa bir daha etüde ettim. Muharebe hatlarını baştan başa gezdim. Suriye umumiyetle şayan-ı merhamet bir hale gelmiştir. Vali yok, kumandan yok, İngiliz propagandası çok. İngiliz teşkilat-ı hafiyesi yani gizli örgütü her tarafta hali faaliyette. Ahali hükümetten mütenefir yani nefret ediyor. Bir an evvel İngilizlerin vürudu namuntazır gelmesini bekliyor. Düşman kıtaatça ve saitçe kuvvetli, biz onun karşısında pamuk ipliği. Dipnot Bayur sayfa 156. Pamuk iplik 8 gün sonra bir daha bağlanamayacak biçimde koparıldı. Mustafa Kemal'in 7. ordusu 25 mil uzunluğundaki cephenin orta bölümünü elinde tutuyordu. Albay İsmet İnönü komutasındaki 3. kolordu ile Tuğ General Ali Fuat'ın cebesoy komuta ettiği 20. kolordunun asker sayısı toplam olarak 7 bin idi. Sağ kanatta General Cevat'ın, Çobanlı, 8. ordusunda 10 bin asker ve sol tarafındaki General Cemal'in, Mersinli, 4. ordusunda 12 bin, cephe gerisinde ise 5 bin askeri vardı. Dipnot Erikan, sayfa 236. Liman von Sanders daha önce iki İngiliz saldırısını püskürttüğü ve Allenby'nin 16-17 Eylül'de şaşırtma hamleleri yaptığı Ürdün'ün doğusunda kalan sol kanadını kuvvetlendirmişti. Fakat Allenby, Kudüs'ün ele geçirilmesine başarılı olan taktiğini yineledi ve batıya doğru ilerler gibi yapıp esas darbeyi doğuya indirdi. Bu kez 18-19 Eylül'de esas saldırısını batıdaki sahil bölümünü savunan Osmanlıların 8. ordusu üzerine yöneltmişti. Kendisinin 10 katı kalabalık güçler karşısında 8. ordu, Megiddo çarpışmasında darmadağın oldu. Bunun üzerine İngiliz birlikleri doğuda Ürdün'e doğru çekilen Mustafa Kemal'in 7. ordusuna yöneldi. Ali Fuat'ın birlikleri ağır yaralar aldı ama İsmet İnönü 3. kol ordusunu 25 Eylül'de Ürdün'e geçirmeyi başardı. İstanbul'daki Genelkurmay karargahından gelen mesajlar öylesine konu dışı kalıyordu ki komik görünüyordu. 20 Eylül'de İngilizlerin cepheyi yarıp geçmesinin ertesi günü Enver Padişah'ın fahri yaveri atandığı için Mustafa Kemal'i kutladı. Dipnot, telgrafın fotokopisi için bakınız Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 3, sayfa 265. Hemen hemen aynı zamanda Liman von Sanders ulaşan bir telgraf, İstanbul'da yapılacak çuval yarışına konacak ödüllere katkıda bulunmak isteyip istemediğini soruyordu. Dipnot, Liman von Sanders, sayfa 276. Ama Liman von Sanders'in ilgilenmesi gereken daha önemli işleri vardı. 20 Eylül'de İngiliz süvarileri Nasıra'daki karargahına baskın düzenlediler. Alman Mareşal Tiberias'a kaçmayı başardı ve Galile denizinden kuzeydoğuda Yarmuk Nehri Vadisi'ne doğru uzanan yeni bir savunma hattı çizmeyi planladı. Ne var ki savaşın başından bu yana ilk kez Osmanlı askerleri çarpışma arzusunu yitirmişti. Tahminlere göre firar edenlerin sayısı 300 bine ulaşıyordu. Dipnot İsmet İnönü cilt 1 sayfa 127. Ayrıca subayların ve askerlerin büyük bir kısmı geride kalmayı başardığı için ateş hattında çok az insan vardı. Askerler iyi beslenemiyordu ve Kafkasya cephesinde soğuğa karşı kışlık giysileri olmadığı gibi Ürdün Vadisi'nin yaz sıcağına karşı ince giysileri de yoktu. Üstelik Türkler artık yabancı bir ülkede çarpıştıklarını görüyorlardı. Allenby'nin son saldırısına kadar Arap isyanının askeri açıdan önemli bir etkisi olmadı. Ama Osmanlı orduları yenilince Bedeviler akbabalar gibi üstlerine saldırdı. Ve kentlerde yaşayıp Osmanlı devletine sorun çıkarmamış olan Araplar da taraf değiştirmek için acele ettiler. Daha önceleri Osmanlı ordusundaki Arap askerler güvenilmez ama Türk komutanlarına sadık olarak kabul ediliyorlardı. Şimdi ise Osmanlı askerleri eve dönmeye karar verince etnik bir ayrım ortaya çıktı. Liman von Sanders olabildiğince fazla toprak tutmaya çabalarken en iyi Türk komutanlar ana vatanı savunmak için askerlerini korumaya özen gösterdiler. Kuzey Filistin ile Ürdün'de bir cephe oluşturmayı başaramayan Liman von Sanders, Şam'ı da elinde tutamayacağını çok geçmeden anladı. Mustafa Kemal Şam'a ulaşınca Mareşal'ın karargahını kuzeyde Baalbek'e, günümüzde Lübnan'da Beka Vadisi'nde taşımış olduğunu gördü. Kentten ayrılmadan önce Liman von Sanders komuta yapısını değiştirmişti. General Cevat'ın Çobanlı komutasında artık neredeyse varlığını tümüyle yitirmiş olan 8. Ordu karargahına İstanbul'a dönüş emri verilmişti. Ürdün Nehri'nin doğusunda sol kanatta kalan aralığında Mustafa Kemal'in 7. ordusuna bağlı bazı birliklerin de bulunduğu Osmanlı güçlerinin yönetimi Suriye'deki en yüksek rütbeli komutan olan 4. Ordu komutanı General Cemal'e Mersin'le bırakılmıştı. Dipnot Liman von Sanders sayfa 281-282. 29 Eylül'de Mustafa Kemal Ürdün'ün batısında bulunup büyük bir karmaşa içinde sağ kanada doğru gerileyen 7. ve 8. ordulardan kalanların komutanlığına getirildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 282. Askerleri belirli bir düzene sokmak için Baalbek'in güneyindeki Rayak veya Riyak tren istasyonuna gitmesi gerekiyordu. 1 Ekim 1918'de Avustralya süvarileri Şam'a girdi. Oluşturulan Arap yönetimi kenti kavuran isyanları denetim altına alamayınca hükümet etme yetersizliğini derhal kanıtladı. Dipnot Eliye Keduri, The Capture of Damascus, 1 October 1918, The Chatham House Version, Weidenfeld and Nicholson, Londra 1970, sayfa 33-51. Aynı gün Liman von Sanders, Alman Asya Kol Ordusu'nun Rayak yakınlarındaki geçici karargahında bir toplantı yaptı. Dağları güvenlik içinde aşmaları için Dürzilere koruma bedeli ödeyerek Almanların çoğunun bölgeden ayrılmasını sağlamıştı. Şimdi ise iki Türk komutan Mustafa Kemal ve Cemal Mersinli ile görüşecekti. Mustafa Kemal anılarında Halep'e çekilme gibi delice bir emri kendisinin verdiğini söylüyor. Dipnot Bayur, sayfa 157. Liman von Sanders ise Osmanlı birliklerinin toplanacağı Humus'a, Suriye'de çekilme emrini verdiğini iddia ediyor. Dipnot Liman von Sanders, sayfa 290. Osmanlı askerleri zaten toptan kaçmakta olduğundan geri çekilme kararı yalnızca bir formaliteydi. Bir süre İngiliz güçleriyle temas kesildi. Yerel Araplar henüz hareketlenmedikleri için Şam'dan kuzeye çekilmek pek zor olmadı. Dipnot İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 134. Mustafa Kemal kurmaylarıyla birlikte 5 Ekim'de Halep'e vardı. 7 Ekim'de ise İstanbul'a öfkeli bir telgraf çekti. Düşmanın malum faikiyeti, yani bilinen üstünlüğü karşısında ve bizim ordu namı altına tutulan 5-6'şar bin neferimizin ricatı, geri çekilmesi tabiiydi. Fakat bu ricat, yani geri çekilme, daima bir şekil muhafaza edilerek icra edilebiliyor idi. Enver Paşa gibi bir ahmak müdir-i harekat-ı umumiye, yani genel harekat yöneticisi olmasaydı ve burada 5-10 bin kişilik bir heyeti askeriyenin, askeri heyetin başında ilk top sadasında ordusunu bırakıp kaçan ve şahsını kurtarmak için şaşkın tavuk gibi öteye beriye iltica eden kumandan Cevat Paşa bulunmasaydı, hiçbir vaziyeti askeriyeyi, yani askeri durumu takdir edemeyen bir 4. ordu kumandanı Cemal Paşa bulunmasaydı. Ve bunların başında muharebenin ilk gününden itibaren hiçbir tesir ve nüfuzu kalmayan bir grup karargahı olmasaydı. Bu andan sonra artık sürhten, yani barıştan başka yapılacak bir şey kalmamıştır. Dipnot Murat Bardakçı'nın alıntısı Şah Baba Pan İstanbul 1998 sayfa 91-92. Bu kibar ve akıllıca olmayan bir patlamaydı. Mustafa Kemal'in artık Enver Paşa ya da Liman von Sanders'i idare etmesi gerekmiyordu. Ama öteki iki generalin hala Osmanlı ordusunda mesleki gelecekleri vardı. Yine de bedelini silah arkadaşlarına ödeterek kendini temize çıkartma dürtüsüne karşı koyamamıştı. Albay İsmet kendi askerlerini kuzeye doğru götürürken Mustafa Kemal her biri 5500 kişiden oluşan iki tümen düzenleyip Halep'in güneyindeki tepelere yerleştirdi. Dipnot Liman von Sanders sayfa 299. 25 Ekim'de askerleri Megiddo çarpışmasından bu yana yaşanan ilk ciddi çatışmada bulundukları yerleri savundular. Ama Halep'te durum savunulmaz bir şekle gelmişti. Kent halkı ayaklanıp kamu binalarını işgal ederken Bedeviler de kente girdi. Bizzat karıştığı sokak dövüşlerinin sonunda Mustafa Kemal Bedevilere para dağıtarak denetimi tekrar ele almayı başardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 299-300, Şapolyo sayfa 159. Bu arada askerlerini şehirden çıkarmaya başladı ve 26 Ekim'de Halep'in kuzeyinde Katba'da karargahını kurdu. Kentten çekilirken ilerleyen İngiliz güçlerinin bir saldırısını sindirdi. Bu karşılaşma savaşın son çarpışmasıydı. 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri ile Osmanlılar arasında Türk karasularının dışındaki Limdas'ını Mondros Limanı'na demirlemiş olan HMS Agamemnon adlı savaş gemisinde bir silah bırakışma anlaşması, yani Mondros Mütarekesi imzalandı. Aynı gün Osmanlı hükümeti karargahını Türkiye'nin güneyindeki Adana'ya taşımış olan Liman von Sanders'e Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nı Mustafa Kemal'e devretme emrini verdi. Komuta değişikliği 31 Ekim'de gerçekleştirildi. Mustafa Kemal'in Sultan Vahdettin ve baş yaveri Ahmet İzzet Paşa'nın tarafında kalma politikası meyvelerini veriyordu. Kendisinden daha üst düzeyde bulunan Komutan Cemal'den, Mersinli, önce hedefe ulaşmayı başardığı için artık Akdeniz kıyısında İskenderun'un güneyindeki bir noktadan başlayarak hala Türklerin elinde bulunan Musul ve Irak'tan geçip İran'a kadar uzanan Güney Cephesi'nin tek komutanıydı. Böylesine uzun bir cepheyi savunan askerler zayıf ve açtı ama yine de belirli bir düzen içindeydiler. Yenilgiye uğradıkları halde tümüyle çökmekten kurtulmuşlardı. Mustafa Kemal şimdi bütün enerjisini halen Türklerin elinde bulunan toprakların, insanların ve onları savunacak askerlerin korunmasına yöneltecekti. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in 3. ve son aktif hizmeti 1918 Ağustos'undan Ekim sonuna dek yalnızca 2 ay sürmüştü. Elde ettiği en önemli başarı ise Anadolu'nun güney ucunda ne denli risk altında olursa olsun bir savunma hattı oluşturmasıydı. Filistin'deki güçlerinin büyük bir kısmını kurtarmayı başaramamıştı ama İsmet İnönü ve diğerlerinin Türk topraklarına getirmeye başardıkları birlikleri yeniden düzene sokmuştu. Dipnot Sürgünde bulunduğu Arabistan'dan 1923'te yayınladığı açıklamada Sultan Vahdettin, devletin belli başlı kuvvayı mevcudesinin kısmı küllisini esir vererek zilletle Toros eteklerine iltica etmesi nedeniyle Mustafa Kemal'i ateşkesin imzalanmasını kaçınılmaz bir duruma getirmekle suçlamıştı. Devletin ordusunun neredeyse tümünün esir olmasına yol açıp kendisi de Toros dağlarının eteklerine kaçtığı için. İlhami Soysal İşbirlikçiler sayfa 195. Ama Mustafa Kemal 1918 Kasım'ında İstanbul'a dönünce sarayda dostça karşılanmıştı. Vahdettin'in sonradan yaptığı suçlama uğradığı hayal kırıklığını yansıtıyordu. Kendisi Mustafa Kemal'i kullanmayı düşünürken o sultanı kullanmıştı. Savaş sona ererken Türklerin ana vatanı hala ellerindeydi. Mustafa Kemal savaşın son günlerinde tekrar Filistin cephesine giderek kendi konumunu güçlendirmişti. Gerçi henüz İtilaf devletleri tarafından tanınmıyordu ve kendi ülkesinde de pek tanındığı söylenemezdi. Ama savaştan Osmanlı ordusunun savunduğu en uzun cephenin komutanı olarak çıkmıştı. 37 yaşındaydı, rütbesi hala Tuğ generaldi. Ama Türk komutanları arasında profesyonel ünü çoktan yayılmıştı. Onu birlikte çalışılması zor bir insan olarak tanıdıkları bir gerçekti. Hırslı ve inatçıydı, güçlü siyasi görüşleri vardı ve istediğini elde etmek için politik davranabiliyordu. En iyiyi kendisini bildiğine inanıyordu. Sağduyusu güçlü olduğundan bu inancında çoğu kez haklıydı ve sağduyu kendi kendini parçalamış bir dünyada ender bulunan bir nitelikti.